Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Sosyal hukuktan herkese merhaba. Bu hafta Sakarya Hendek'teki Büyük Coşkunlar Havai Fişe Fabrikası'nda yaşanan patlamanın davasını konuşacağız. Konuğumuz avukat Gülşen Uzuner. Gülşen Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Davanın son celsesi 25 Ekim Pazartesi gerçekleşmişti. Öncelikle duruşmada neler oldu, bize biraz bahsedebilir misiniz?
Bilirkişi raporunun değerlendirildiği ve bilirkişi raporuna ilişkin görüşlerimizi sunduğumuz bir celseydi. Biliyorsunuz dosyada hazırlık aşamasında bir bilirkişi raporu alınmıştı. Mahkeme aşamasında da, koşturma aşamasında da bazı eksiklikler olduğundan bahisle mahkeme bir yeni bilirkişi heyetine dosyayı tevdi etmek suretiyle bir bilirkişi raporu aldırdı. Birincisinden çok farklı bir rapor değildi. İçerik açısından da birinci bilirkişi raporu oldukça kapsamlı, keşfi de içeren bir rapor. Keşifteki bilgileri de içeren bir rapor. Dolayısıyla bu biraz daha birinci raporun değerlendirilmesi gibi bir bilirkişi raporuydu. Oradaki eksik hususların değerlendirilmesi gibi bir rapordu. Her iki raporda da ortak olan sanıkların kusurlukları açısından ve olayın nasıl meydana geldiği açısından bir ortaklık söz konusu. Bu husus olayın sabotaj olmadığı, iş yerinde alınması gereken iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemlerin alınmaması, tehlikeli üretim biçiminin devam ettirilmesi, bu hususa ilişkin denetimden kaçırılması, tehlikeli biçimlerin yine uyarılarının dikkate alınması, iş yerinde tüzüğe aykırı ve oldukça yani tüzüğün çok çok üzerinde, katlarca üzerinde depolama yapılmasının yanında üretimin de standartlar dahilinde yapılmaması. Bundan ne anlıyoruz biz üretimin standartlar dahilinde yapılmamasından? Bazı ürünlerin, havai fişeğin, barutun vesaire hani yasa dışı yollardan kaçak olarak üretilmesi veya mevzuatına uygun üretilmemesi gibi. Dolayısıyla burada bunu tespit etmiş oldu her iki raporda. Birbirleriyle bu noktada paralellik gösteriyorlar. Bunları değerlendirdik ve sanıklar açısından da toplanacak başka bir delil kalmadığına karar verdi mahkeme. Bir iki hususu kendi atadığı uzman kişilere sormayı tercih etti. Teknik meseleler bunlar. Örneğin gök bombasının ne kadar TNT'ye tekabül ettiğine ilişkin bir hesaplama meselesi patlayıcı uzmanından istedi. Yani dosyadakinden çok farklı sonuçlar değil hani ve daha uzmanlık içeren deneyimler ve ikinci meseleler dosya açısından. Onlara ilişkin de bazı uzmanlardan görüş sorulmasına karar verdi. Biz şunları söyledik, duruşmada şu değerlendirmeleri yaptık. Bizce bu dosyada hep söylediğimiz ve hep üzerine vurguladığımız mesele iş cinayetlerinin çoğuna ilişkin böyle söyleyebiliriz. Yani cinayet söylemi yalnızca politik bir söylem değil, yalnızca bir slogandan da ibaret değil. Bizzati dosyalar aslında bu cinayet meselesini çok güzel anlatıyor. Bu dosyada bunun için örnek bir dosyadır, hep bunu söylüyoruz. Tehlikeli üretimin yapıldığı, tehlikeli maddelerle üretimin yapıldığı bir iş yeri mevcut. Yani bu işe bir ada gibi, yani denetçiler geliyor ama yani çok büyük metrekarelerce olan bir alanı hiç görmemişler yıllardır. stokları günlük bildirmek zorundalar. Sattığı malları da öyle. Burası patlayıcı üreten bir iş yeri. Dolayısıyla daha sıkı denetim kurallarına, denetim ve gözetim kurallarına tabi. Ama hiçbiri yok. Biz görüyoruz ki buradaki patlama gerçekleştiği zaman içeride kaç işçi olduğunu bilmiyorlar. Bir, ne kadar patlayıcı olduğunu bilmiyorlar. İki, kamu otoriteleri bunu bilmiyorlar. O yüzden hani net rakam verilememesinin vesaire bir kısmı da bundan ibaret. Aslında bilmiyorlar. Bunları hep patlama çukurlarının derinliğinden vesaire ölçmeye çalıştılar. Hala da biliyorsunuz hani bu işveren yedinde olduğu için hala da otoritelerin bunu bilmesi ve bunun üzerinden yorumlaması mümkün değil. Çin mahallesi yerle yeksan oldu. Fabrikada yani tehlikeli ürünlerin aslında ilaçlarının ve ham maddelerin yapıldığı ve biraz daha yani düzenli olmayan bir üretimin yapıldığı ve o denetimden kaçırılan mahallenin hala ne kadar patlayıcı taşıdığını kamu otoriteleri bilmiyor. Yani bir tahmin ve bir hesaplama yapılıyor bu açıdan. Bu şunu gösteriyor. Aslında günlük olarak denetlemesi gereken stokları, ham maddeleri ve üretilmiş mamullerin nereye depolandığını da, nasıl üretildiğini de, yani tüze uygun üretilmiş mi, bunların pek çok standartı olması gerekiyor. Bunu bilmiyor ve bunu denetlemiyor. Bunu da görüyoruz. İşveren bunu yıllarca devam ettirmiş. Nasıl devam ettirmiş? Bir takım işte siyasal ilişkilerle, sınıfsal olarak edindiği avantajlı konumu kullanarak, işçileri daha örgütsüz tutarak ve daha güvencesiz işçi çalıştırarak vesaire bu konumunu korumuş. Çok biz hep söylüyoruz, kara düzen bir çalışma şekli var. Bu da yakın köylerden işçi getirip oranın daha güvencesiz olan, genelde kadınların da ağırlıklı çalıştığı bir çalışma sistemi inşa etmişler ve böyle sürdürmüşler. Dolayısıyla bunu hala yani bir ihmal olarak değerlendirmek bizim açımızdan söz konusu değil. Son derece organize aslında ve bir tercih de içeren, işçinin canının sayısını, canının yani gariban işçinin niteliğini de tercih etmiş. Yani bunu hep bir yerde görmüştük. Yani özellikle üretimin gerçekleştiği, mamül malın üretildiği yerler, imalathaneler açısından daha fazla işçi çalışıyor. Depolamanın yani yasal olmayan depolamanın yapıldığı yerler, biraz daha Çin mahallesi dediğimiz yerde, orada daha az işçi çalışıyor. 8-9 işçi çalışıyor. Yani nitekim de ölümlerin pek çoğu orada gerçekleşti. Bir konuşma geçiyor oranın sorumlu müdürüyle aralarında, istemiyorum diyor. Yani bunlar zaten buranın malları değil. Diğer yerde daha fazla mı işçi ölsün? Buradan en az 40-50 ölüm çıkar biz oraya depolarsak diye bir şey geçiyor aralarında. Bu sanıkların mahkeme salonunda konuştuğu bir diyalog. Dolayısıyla aslında üretimin tehlikeli olduğu ve bunun da bir farkındalığının olduğu açık işverenler açısından tercih etmişler. Yani sonucu istemeyip sonucu engellemek gibi bir husus onlar açısından söz konusu değil. O yüzden biz bu dosyaya teknik açıdan da, yani bir hukukçu olarak bakıp değerlendirdiğimizde, bu olası kast dosyasıdır. Bunu nitelikli taksir olarak, yani bilinçli taksir olarak değerlendiremezsiniz. İşveren açısından bu tip yorumlar hakikaten önlem almamayı, böyle üretimi sürdürmeyi teşvik eder niteliğe gelir ve aslında ceza yargılaması gerçeği ortaya çıkarmak için yapılan bir yargılamadır. Gerçekte değildir bu husus. Yani baktığımızda bütün tanıklar, üretimin örgütlenmesi, bizzati konumlandırılan bütün teknik donanımlar bize bunu söylerken, bütün uzmanlar da bunu söylerken, bunun hala nitelikli bir taksir olarak değerlendirilmesi aslında iş cinayetleri açısından biz engellemiyoruz. Çünkü üretim Yani fazla üretim, fazla kar bunu getiriyor. Böyle bir sistemi getiriyor yoyu. Bangır bangır söylemektir. Bizce de işçi düşmanı bir yorumdur.
Aynı zamanda zaten işverenler de bunu çok açıkça ifade ediyorlar. Çalışmayın burada. Gidin başka yerlerde çalışın. Ama aslında orada çalışan, sizin de dediğiniz gibi, kadın işçiler Sakarya gibi küçük bir yerde iş bulamadıkları için o fabrikada çalışmaya mecbur kalıyorlar. Ve orada bir nevi ölüme de bırakılıyorlar, yani ölmelerini izliyor işverenler. Diyebilir miyiz yani?
Evet.
Engel olunmaması, evet. Ve sanıkların aynı zamanda duruşma salonunda dönüp müştekilere, katılanlara gülmesi, yapmasaydınız der gibi bakmaları. Bunlar hakkındaki düşünceniz neler?
Yani bu aslında süregelen sistemi, süregelen düzeni karikatürize etmiş halde verdiler, bizim duruşma salonuna koydular. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bunların bu pervasızlığı, pişkinliği, bu ailelere yapılan terbiyesizce hareketler şundan kaynaklanıyor. Bugüne kadar çokça işçi öldürmüşler ve çokça işçi öldüren işverenlerle birlikte hareket etmişler. Ve onlara hiçbir bedel ödemeyeceklerini, hem siyasal olarak, siyasal iktidarla olan ilişkileri açısından, hem de bulundukları konum açısından anlatmış, öğretmiş, tecrübe ettirmiş bu hususu. Ve bir onlardan hesap soran, adaleti arayan bir gariban, bir emekçi, onlar için inanılmaz bir durum. Yani bütün sinirlerini, bütün o sınıf şeyini öne çıkaran, perçinleştiren bir durum ve dolayısıyla katlanamıyorlar o insanın cümle kurmasına dair. Yani diyor ki kapımı da köleydi, şimdi nasıl bu cümleyi kuruyor? Şimdi böyle bir algı söz konusu. Burada işin bir yanı da hani söylediğimiz gibi cezasızlık politikası. Daha önceki yargılamalarını konuşmuştuk bir önceki yayınımızda da. Şimdi en son en son 2014'te meydana gelen bir yine aynı iş yerinde onun davası bitmiş. Zannediyorum ceza almışlar oradan da. Yaşar Coşkun yine yargılananları arasında. Yani tek tutuklu kaldığı dosya bu dosya. Dolayısıyla işçileri hep sayıya indirgemiş zaten. Onu söyledi, hani bir sohbetimizde de bunu konuşmuştuk. Yani Soma'da şu kadar işçi öldü, bunlar bu kadar tutuklu kaldı, burada 7 işçi öldü. Yani bizim bu tutukluluğumuz zaten sermaye düşmanlarının işidir gibi bir söylemle, örgütlülük işidir aynı zamanda da diye söylemişti. Dolayısıyla aslında bu üretimde tehlikeli üretimi getirdiği, yani Çin Mahallesi'nde örgütlediği sayı kafasıyla, yani burada söylediği Soma'nın sayı kafası birbirine eşittir, birbiriyle paraleldir. Çünkü iki işçi ölmüş, bir işçi ölmüş, işçiler organlarını kaybetmiş, uzuvlarını kaybetmiş. Dolayısıyla onlar bu yargılamadan cezasızlık gibi ertelemelerle ya da çok uzun yargılamalarla ve yine herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan bugüne gelmişler. Bahsettiğimiz süreç, yani bu buradaki büyük coşkunlar, Hendek'teki büyük coşkunlar açısından 2010-2009'da başlamış. Yani bu yani yargılama süreçleri, ama Yeyve'de de fabrikaları var. Dolayısıyla hani yine bu şirketin yürüttüğü ve hani o ailenin, coşkunlar ailesinin yürüttüğü havai fişek üretimi açısından, patlayıcı iş yeri açısından daha önce Yeyve'deydi. Burada da söz konusu. Hatta zaten orada geçirilen bir yani orada yaşanan bir patlamadan sonra Yeyve Belediyesi'nin ruhsat iptal etmesi söz konusu. Dolayısıyla yani bu süreç onlar açısından oldukça tutarlılıkla ve cezasızlıkla, hatta pohpohlanmayla ilerlemiş. Biz bir küpür gördük SGK dosyalarının arasında, söylemek istiyorum. Haber yapmış bir gazete. Sanırım 2011'in haberi. Hani yanlış söylemeyeyim, 2009'da olabilir. Oradaki iş cinayetinin haberi. Soruşturmanın sürdüğünü söylüyor. Yani kamu erkanının da katıldığı bir yemek anladığım kadarıyla, ya da açılış. Diyor ki yani bu diyor işin doğasında var bu husus. Yani biz şu kadar yıldır tehlikeli madde üretiyoruz zaten. Soruşturma da sürüyor aynı zamanda diye bütün şeylerle bir röportaj vermiş. Yani yemekte de görüyoruz yani kamu arkanda söz konusu. Şimdi bize çok iyi anlatıyor aslında. Yani bu işçiler açısından aynı zamanda sahipsizlik de anlamına geliyor. Yani kamu otoritelerinin, kamusal bir yargılama pratiğinin sürekli işverenin tarafında olması ki zaten hani avantajlı durumdaki işvereni çok daha pervasız hale getiriyor. Dolayısıyla bunu da yani bu önceki yargılama pratiklerinde de görmüşler. O yüzden sayı onlar için önemli. Böyle kurgulamışlar. O yüzden Çin mahallesindeki işçilerin canına kastetmişler. Yani bu çok açık bir mesele artık yargılamanın bugün geldiği durum itibariyle.
Suçu işledikleri gibi bir de onları şikayet ettiği için oradaki müştekilere siz işveren neysiniz demişlerdi. İşveren nefreti var sizde. Sermaye düşmanısınız, işveren düşmanısınız diye de yani söz söyleyebilecek kadar gerçekten hadsizlik seviyesinde. Yani peki sanıklar Hasan Ali Velioğlu ve Yaşar Coşkun en son tutukluydu. Tutuklu yargılanıyorlar. Hı. Son celsede bu durumla alakalı bir değişiklik söz konusu mu?
Olmadı. Tutukluğun devamına karar verildi ve aynı gerekçelerle. Hem ceza haddi meselesi hem toplanan deliller itibariyle yani suç açısından bir olgunluk olduğu meselesi şey olarak söylersek genel dil itibariyle hukukçu dilinden çıkarak söylersek savcı da bu konuda aynı görüşteydi. Mahkemede buna tutukluğun devamına karar verdi. Bu celse esas hakkında görüşünün hazırlaması için savcıya tevdi edilmişti dosya. Yani dediğimiz gibi bir iki uzman görüşü de eklenecekti dosyaya. Savcılık henüz yani bu saat itibariyle bizim gördüğümüz dosyada bir esas hakkında görüş açıklanmış değil. Zannediyoruz yarınki celsede esas hakkındaki görüşünü açıklayacak. Bu şu demek, sanıklar şu suçu işlemişlerdir, şu kadar yani şu maddeden cezalandırılsınlar demek. Sonrasında sanık vekillerinin ve esas hakkında görüşlerimizi sunmak üzere bizim de aynı zamanda bir süre isteyeceğimiz aşikar. Ve bu aslında sondan bir önceki celse olmuş olacak. Bu celse şöyle kurgulanmıştı Özal Hanım. Aslında 6 Aralık'tan başlayıp işte pazartesiden başlayıp cumaya kadar devam edecek bir karar silsilesi olarak kurgulanmıştı. Ancak hem dosyadaki uzmanlık raporları açısından hem savcılığın esas hakkındaki mütalası açısından yetişmedi. Dolayısıyla bu celse sondan bir önceki celse olacak. Biz de son celseye hem esas hakkındaki görüşlerimiz bir kül halindeki dosyayı neden, niçini anlatarak bütün bilirkişi raporlarını, dosyada toplanan delilleri, tutanakları, yine müşteki ifadelerini ve sanıkların ifadelerini de değerlendirerek ve karşılaştırarak esas hakkındaki görüşümüzü sunacağız ve neden cezalandırılmalı, hangi şey yani hangi suç vasfı, hangi suç tipi ve ne kadar ceza almalı meselesini biz de son celse sunacağız. Biz de o konudaki görüşlerimizi sunacağız. Sanıkların da esas hakkındaki savunmalarıyla bir sonraki celse karar celsesi olması planlanıyor. Aksilik olmazsa.
Buradan da duruşmanın tam olarak tarihini ve saatini de verelim. 6 Aralık saat 10.30'da Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gelecek diyebiliyorum.
Evet. Saat 10'da. Evet,
10'da. Tamam. Evet. Buradan da herkese çağrımız olsun. Lütfen destek olalım duruşmaya katılarak. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı?
Şimdi bu iş cinayetlerine ilişkin genel değerlendirme olarak bence Hem kamuoyu yani toplumsal muhalefet çalışmasına da ihtiyaç var. Yani özneleriyle, işin özneleriyle ve duyarlı kamuoyuyla bunun çalışmasına ihtiyaç var. Şu yüzden biz hep söylüyoruz örnekleriyle de birlikte. Aslında bu bir mücadele meselesi. Yani sizin yürüttüğünüz davalar, davadaki aldığınız pozisyonlar vesaire, yani bir pratik, yerleşmiş pratik oluşmasına neden olması için bunun bir toplumsal mücadele olarak yürütülmesi ve aslında yani bunun yerleşebilmesi için de bu kanalı bulabilmesi lazım. Buraya dair bir duyarlılık ve aslında neden yani üretim organizasyonlarının da işçi tarafından yani işçi örgütleri ve işçiler tarafından, emekçiler tarafından planlanmasında ve buraya ilişkin müdahale edilmesinde yani çalışırken henüz ölümler olmadan aslında bu tehlikeli çalışma biçimleri yürürken bunları engellemek adına da bu tip müdahaleler ve çalışmalar çok önemli görüyoruz. Yani başından beri aslında Feryat Figen söylediğimiz mesele bu. Yani biz iş yerinin kapılarını ölümler olduğunda açmak istemiyoruz. Biz işçi örgütleriyle birlikte işçi mücadelesinin aslında buraya içkin olduğunu ve yaşama hakkının temel bir hak olarak işçi mücadelesine içkin olduğunu ve onurlu bir şekilde çalışma hakkının buraya içkin olduğunu, dolayısıyla çalışırken de bunlara ilişkin önlem alınabilmesinin bu mücadelemizin bir ayağı olduğunu söylüyoruz. O yüzden bizim için böylesi saklanmış, gizlenmiş, kıyılarda, köşelerde yürütülen böyle çalışma pratikleri önemli. Bu konuda kamuoyu desteğini çok önemsiyoruz. Çünkü bu bir mücadele haline gelmedikçe ve devamlılığı da sağlanmadıkça işte coşkunlar gibi ailelerin yani yıllardır 10 yılı aşkın pratiklerini, 20 yılı aşkın işçi öldürme pratiklerini biz burada 2021'den konuşmayalım. Hani istiyoruz ve 2021'de görmeyelim istiyoruz. Çok daha gerisinde başladığı zaman görelim ve buna ilişkin mücadele örgütleyebilelim istiyoruz. Çünkü temel derdimiz yaşayarak, nefes alarak, insanlık onuruna uygun ortamda çalışmak. Hani önce yaşamak ve hani bunu böyle örgütlemek. Dolayısıyla hani kimsenin peşinden ağlamak da istemiyoruz. Kimsenin yani adalet arayışını biz aslında işçiler yaşarken kurmak istiyoruz. O yüzden bu davaları çok önemsiyoruz ve bu davalarda yaratılacak olan kamuoyu desteğini çok önemsiyoruz. Buna ilişkin kamuoyunun gözü buraya dönsün istiyoruz. Hep bunu söylüyoruz. Bir daha söylemiş olalım. Hani Hazal Hanım, bu lafları da çok duydunuz bizden ama olsun, bir daha söylemiş olalım.
Daha çok söylememiz gerekiyor ki Türkiye bence bunun en acı örneklerinden bir tanesini zaten 2013'te Soma'da yaşamışken hala biz bunları yaşamaya devam ediyoruz ve önlem alınmadığı sürece, gerekli cezalar verilmediği sürece bu insanlar bunu yapmaya devam edecek ve biz bir sürü işçinin daha canını kaybedeceğiz. O insanları yine savunuruz, yine zaman geldiğinde yanlarında oluruz ama bunlar yaşanmasını istiyoruz. Bu yüzden de buradan sesimizi duyurmak zorundayız. O yüzden evet. Yani ne zaman bitene kadar da söylemeye devam edeceğiz.
Evet.
Tamam. Peki, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Şimdilik böyle Hazal Hanım. Özellikle hani mütalaadan sonra tabii bizim bu konuda daha ayrıntılı değerlendirmelerimiz olacak. Hani buna ilişkin de özellikle karar duruşması için hazırlıklarımız ve aslında kamuoyu hazırlıklarımız da olacak. Daha geniş bir çağrı, hani daha farkındalık yaratmak üzerine çeşitli çalışmalarımız olacak. O yüzden hani onu o kısımda da değerlendirmemiz mümkün diye düşünüyorum.
Peki bir şey daha soracağım. Sizce bu duruşmadan sonra karar duruşmasını çok ileri bir tarihte mi olmasını bekliyorsunuz yoksa yine bu kadar yakın bir tarihe verebilir mi mahkeme?
Ocak olarak konuşuluyor. Tabii hani sanık vekillerinin hazırlık, yani bu mahkemenin aslında yani planı, sanık vekillerinin tabii burada yani bir aylık bir süre içerisinde hazırlık yapıp yapamayacaklarına ilişkin görüşlerini bilmiyoruz. Hani bunlar duruşmada konuşulacak hususlar, yani duruşmada ortaya çıkacak hususlar ama Ocak gibi gözüküyor şimdi mahkemenin planıyla. Eğer çok aksamazsa Ocak ayı içerisinde bir 5 günlük duruşma periyoduyla, en az 5 günlük bir duruşma periyoduyla davayı sonlandıracak gibi gözüküyoruz.
Peki, katıldığınız ve bizimle bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum. Hazır oldum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Haftaya sosyal hukukta görüşmek üzere.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Bilasun, Ruşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çelenk ve Ülkü Doğanay sadece videolarıyla değil, talepleriyle de karşımızda. Hafta sonu yazıları her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de. Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.